Çünkü burada çok göz nuru var, çok emek var. Şimdi 2016'yı hatırlıyorum, burada başladık. 1000 tane mühendis vardı, 1200'de daha doğrusu. Şu anda biz 6000 mühendise geldik.
Sizin varlığınız, buradaki mühendis arkadaşlar, ülkemiz açısından ne ifade
Tabii,
ediyor?
Çocukluğumdan beri bilirim ki bir kişinin yapabilecekleri çok limitlidir. Her millet gibi Türkler de hep uçak yapmak istediler. TUSAŞ şunu gösterdi. Bizim çocuklar bu işi biliyor.
Bu geçiş nasıl oldu? Sizi zorladın biraz.
Biz bir kendi aramızda bir sinerji üretebiliyoruz. Çünkü Türkiye bunun rönesansını yaşıyor.
Çünkü bunlar bizim için bir hayaldi, kabul edelim.
Aslında hiçbir eksiğimiz yok.
Böyle bir havacılık merakınız var mıydı?
Çok şey unuturum ama bunu unutmuyorum. İğne ile kuyu kazdı arkadaşlar. TUSAŞ olarak amacımız A'dan Z'ye ihtiyaçlara cevap veren bir şirket olmak. İnsan yetiştirmek, altyapı kurmak.
Aslında bu röportaj benim açımdan çok kıymetli çünkü uzun yıllar önce bir uçuşta sizinle denk gelmiştik. Ben o gün zaten sizi takip eden biriydim ama uçaktaki o zamanı iyi değerlendirme olayınıza hayran kalmıştım. Sabahın erken saatleriydi. Sonrasında diyalog kurduk ama siz tabii çok yoğun işlerin içine girdiniz. Uçaklar yaptınız, helikopterler yapıyorsunuz ve daha bizim bilmediğimiz birçok Ar-Ge çalışmalarınız var. O yüzden bu röportajı önemsiyorum. Hoş geldiniz bu arada.
Hoş bulduk.
Temel Bey, siz şimdi Türk Hava Yolları'nda çok başarılı bir süreç geçirdiniz. Sonrasında da TUSAŞ'a geçtiniz. Yani havacılık ve savunma sanayinde en önemli yerlerden bir tanesi ülkemiz açısından. Bu geçiş nasıl oldu? Sizi zorladım biraz. Burası biraz daha farklı bir alan mı?
Şimdi tabii doğamda bu vardı. Ben uçak mühendisiyim aslında. Ve TUSAŞ ana şirket, sonra TAY oldu, sonra TUSAŞ anlatabilirim de.
Evet.
Buranın parasıyla okudum. Rahmetli Turgut Özal 82 yılında bir burs verdi. Aşağı yukarı 40 kişilik bir burslu yanlış hatırlamıyorsam. Bir uçak mühendisliğini okuyan bir öğrenciye uçak konusunda bir burs vardı. O da bana nasip oldu. Birebir.
Sizin
bana...
aidiyetiniz oradan geliyor
evet,
yani.
Evet. Zaten ben uçak yapmak arzusu olan biriydik. Tabii bu hikaye Kıbrıs Barış Harekatı'na da gidiyor. Ambargolara da gidiyor. Ama az önce bir şey söylediniz ya, uçak yapıyorsunuz. Ben uçak yaptığım yok ha. Ama buradaki uçak yapan genç arkadaşlara çay servisi yaparım. Bol bol baklava servisi yaparız. Zaten inşallah şeker hastası olmazlar. Bu uçaklar çıkarken burada çok baklavalar, çok tatlılar, çok çaylar verildi. Yani bizim gibi yöneticilerin, CEO'sunun görevi aslında nereden sorumluysak, işte biz TUSAŞ'tan sorumluyuz. Çimleriyle, çaylarıyla, baklavasıyla en kritik olan budur zaten, ilgilenmektir. Gerisini yapacak insanlar var zaten.
Siz aslında şunu anlatıyorsunuz. Saha içerisinde oynayan bir takım var zaten. Biz de dışarıda teknik direktörüz. Onların motivasyonunu yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz diyorsunuz aslında.
Tabii şimdi ben köyde büyüdüm. 10 yaşına kadar Rize'deydim. Rize günde oldu. Aslında Leroz, eski atlar bunlar değişti de neyse. Şunu çok iyi biliyorum. Bir meyve ağacınız varsa yeterince suyu yoksa önce meyveleri döker. Suyu biraz daha kırsarsanız yani köklerine su olamazsa bu sefer yapraklarını döker. Daha sonra dallarını döker. Sonra gövdesinden olur ama kökü korumak içindir bu. Hepsi aslında planlı programlıdır. Onun için eğer siz çayı eksik ederseniz, yani tatlıyı, baklavayı eksik ederseniz verdiğiniz yemekle uçak yapamazsın.
Siz okul yıllarında da burs aldınız elbette ki ama burayla ilgili.
Doğru.
Böyle bir havacılık merakınız var mıydı? Yoksa tam olarak ne zaman olgunlaştı?
Şimdi merak şöyle. Ben de işte ilk 10 yılımız Rize'de oldu. Rahmetli babam Almanya'da çalışmıştı. Oradan ne kadar birikim varsa ondan gelip İstanbul'da müteahhitlik yaptı. Yani Rizelilerden ya fırıncı olur ya müteahhit olur ya balıkçı olur ya. Ondan sonra biz de buraya geldik. İşte ilkokulu tamamladım, ortaokul. İşte orada Kıbrıs Barış Harekatı oldu. Tabii siz bilmezsiniz tabii. Evet, gençsiniz.
Biz o dönemi kaçırdık.
Biz biliriz onu. Akşam Cerrahpaşa'daydık. Babamla beraberdik. Biz çünkü yaz ailece Rize'ye gider. İşte çaylıklarımız var. Onlarla ilgilenen çaylar toplanır. Sonra gelirdik. Dolayısıyla annem, babaannem rahmetli kardeşlerim Rize değil. Ben babamla tek başındaydım Cerrahpaşa'da. Ve Kıbrıs Barış Harekatı başladı. Unutmuyorum. Unutmak da mümkün değil. Çok şey unuturum ama bunu unutmuyorum. Akşam perdeleri kapattık. Işıkları söndürdük. Neden? Yunan uçakları gelip İstanbul'u bombalar diye. Tabii genç yaşta, çocuk yaşından dokunur. Ondan sonra hemen arkadan bir Amerikan ambargosu geldi. Bilmiyorum takip ettiniz mi? En azından yazılı şey basından. Ve Hürriyet gazetesi hatırlıyorum. Kesmedim ama. Yani bugünkü aklım olsa kesip alırdım onu. İşte böyle birinci kapak, birinci sayfadan girmiş. Amerikan ambargosundan dolayı hava kuvvetli uçakları uçamıyor. Conta gasket diyoruz ona, hidrolik sızdırmazlığı sağlıyor. Yani bildiğimiz işte plastikten bir şey yani. Yani polimerden veya kavucuktan bir şey. Olmadı uçamıyor. Tabii ki şu kadarcık çocuğa dokunur. Orada uçak mühendisi olmaya karar verdi.
Temel Bey, şimdi burası çok büyük bir alan. Çok doğru. Geniş bir alana yayılmış bir doğru. Tesis görüyoruz. Bu içinde bulunduğumuz tesis bile başlı başına büyük bir organizasyon. TUSAŞ ülkemiz için ne anlam ifade ediyor? Biz TUSAŞ ismini çok duyuyoruz. Ama bu işi yani hedef kitleli olarak takip edenler var. Yakın takip edenler var. Bir de hani sadece böyle TUSAŞ deyip geçenler var. Bu tesis, sizin varlığınız, buradaki mühendis arkadaşlar ülkemiz açısından ne ifade tabii. ediyor?
Bu bulunduğumuz hangar yepyeni. Ve bir şeyle, tüple beraber yan taraftaki binaya bağlı. O binada da mühendisler var. 1500 mühendis var. Burada da aşağı yukarı 500 tane teknisyen var. Ve minimarım yapıldığı yer. Şimdi tabii bunlar hep bu milletin parasıyla yaptık. Birçok tesis var. TUSAŞ'ta da birçok tesis var. Ama isterseniz ben TUSAŞ'ın ve TAİ'nin geçmişini azıcık vakit durumumuz bilmiyorum
lütfen.
Gir veririm. Şimdi tabii her millet gibi Türkler de hep uçak yapmak istediler. Özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde işte Libya'da işte bizi orada İtalyan uçakları bombaladı. Biz de işte ilk hava savunmayı orada uçak düşürerek yaptık. Çanakkale'de uçaklarımız vardı. Orayı korumak için Osmanlı döneminde uçaklarımızı kaldırdık. İşte Kurtuluş Savaşı'nda uçaklarımız vardı. Yunan askeri gelirken neredeydi onu bulup oradan imha etmek oldu. Hep Türklerde bir uçak olmuştur. Yani Avrupa'da, Almanya'da, Fransa, İngiltere'de ne zaman bir uçak konusu varsa bizde de olmuştur. Tabii ki Osmanlı uçak yapan durumda değildi. Kişisel çabalarla gidiyordu. Almanlar, Fransızlar tabii bizim önümüzdeydi o zamanlarda. Sonra Cumhuriyetimiz kuruldu. İşte o Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önem verdiği bir konu da bu sanayi oluşsundu Cumhuriyet ilk yıllarında. Ve Vecihi Hürkuş Osmanlı'dan gelen asker pilot, asker mühendis, uçak mühendisi kişiler var. Tabii diğerler de var ama ben yalnızca uçakla ilgili kısımdan bahsedeyim. Türkiye kendi uçağını yapıyor. Kayseri'de Tulum Taş diye bir şirket kuruluyor. Tezgahlar Rusya'dan getiriliyor ki ben 82 yılında orada staj yaptım. O tezgahlar, frezeler, tornalar, planyalar hala oradaydı. Etim Meskut'ta burada uçak fabrikası kuruluyor. Böyle bir heyecanla bu işte gidiyor. Nuri Demirağa kadar geliyor. Muhakkak bilirsiniz Türkiye'nin bir zamanlar en zengin iş adamıydı. Çok iş yapmış. Bu bütün raylı sistemleri yaptığı
için. Bu işlerle dertlenen biriydi.
Eyvallah. İşte Türk Hava Yolları'nın geçmişinde vardır. Belki bilirsiniz her uçağa bir isim verilir.
Evet.
Bir kasaba ismi, şehir ismi. Çünkü yardım olarak vatandaşlar, kasabalar, şehirler, hava yoluna daha sonra devlet hava yolları, sonra da Türk Hava Yolları oldu. Uçak alırdı. Hep böyle bir sevda vardı Türkiye'de aslında. Ama ne yazık ki Nuri Demirağa bütün o koca servetin harcamasına rağmen politik görüş ayrılıklarından dolayı biliyoruz. Sayın İsmet İnönü ile Nuri Demirağa'nın Sivas'ta beraber okuduklarını biliyoruz. Çünkü İsmet Bey'in babası oradaydı. Nuri Demirağa zaten Sivas'ta kendisi. Orada arkadaş olmasına rağmen aradaki uyuşmazlıkların bir sonuca gelmediğini, işte Amerikan desteğiyle beraber işte 30'ların sonunda Etimesgut'ta fabrikanın kapatıldığını, Zafer Orbay hocamız vardı. Kendisi rahmetli oldu İTÜ Uçak'ta. Ben öğrenciyken oradaydı o. İlk uçak mühendislerinden biri MIT'ye gönderilmiş. Orada ilk uçak mühendisi eğitim alan gelenlerden birisi. İşte fabrikada uçak üretiyorlardı Ankara'da. Ama bir şekilde devletin kararıyla fabrika kapatılıyor. Biz kendisinden dinledik bunları. Kapatılıyor. Bunlar diyorlar ki ya bize para vermeyin ama biz uçak yapmaya devam edelim. Dolayısıyla çok siyasi geçmiş olan bir konu bu.
Evet.
Tabii bu konu rahmetli Necmettin Erbakan hocaya kadar geliyor. Kendisi de uçak mühendisi değil ama yani makine fakültesi İTÜ'den mezun, orada hocalık yapmış ve Almanlar Birinci Dünya Savaşı sonunda Türkiye'ye bir kısım mühendis geliyorlar. Bunlar İTÜ'de yer alıyorlar ve İTÜ'deki ilk rüzgar tünelini kuruyorlar. Aynı dönemde Ankara'da rüzgar tüneli kuruluyor. Bu tünel Ankara'daki çok büyük bir tünel. Öyle ki elektrik kullanıyor tabii ki. Elektrik motoruyla pervanesi dönüyor. Çalıştığı zaman şehrin elektriğini de kesmek zorunda kalıyor. Yapıldığı zaman dünyadaki önemli klas rüzgar tünelinden bir tanesi. Rüzgar tüneli şu demek, uçak yapıyorsanız onu bir tünele koyuyorsunuz, etrafında hava geçiriyorsunuz. Uçmuş gibi oluyor. Bu sefer gelen kuvvetleri ölçüyorsunuz. Stratejik bir aset bu. Şimdi bütün bunlar oluyor. Necmettin Erbakan hocamızı da ben hoca diyorum. Çünkü tokalaştım kendisine daha önce. Hocalığı da var. Başbakanımız da yaptı. Başbakanımız da oldu. İşte ilk Ecevit'le beraber, Sayın Ecevit'le beraber kurdukları CHP Milli Selamet Partisi'ydi. O hükümette kendi de rol alıyor ve 1973 yılında yasası çıkıyor. 1974 yılında TUSAŞ kuruluyor. Uçak yapmak için.
Sayın Erbakan'ın girişimleriyle oluyor.
Evet. Özverisi oluyor. Şimdi burası bulunduğumuz yer TUSAŞ diye çevriliyor. 4 milyon metrekare. Bilmiyorum burayı ne kadar bilirsiniz ama burası bir tek otlak olan, böyle hayvan yetiştiren, buğdaya ekilen bir yer. Ama etrafı 4 milyon metre çevrili. Burası uçak fabrikası olacak deniyor. 84'e kadar çok bir aktivite ne yazık ki olmuyor. TUSAŞ levhası kalıyor. Genel müdürü 84'te atanıyor ama bir aktivite olmuyor. Şimdi ben o zaman ortaokul lisede olan bir kişiyim. Ve haberlerden izliyoruz bunu. Bir Kıbrıs Barış Harekatı, ambargolar. Hep bir genç olarak, şimdi ne varsa gençlikte var, şu anda genç değilim ama gençlikte çok şey var. İzliyoruz onları. İtalyanlarla anlaşılıyor uçak yapmak için. İtalya şu anda Leonardo dediğimiz grup oldu. Daha önce ayrı ayrı şirketlerdi. Uçak yapılacaktı buraya. Tabii o hükümetler çok sık gidemiyorlar. Koalisyon hükümetleri sık sık yıkılıyorlar. Bilmiyorum ne kadar tarihi takip ediyorsunuz. Ekonomik olarak da Türkiye sık sık problem yaşıyor. Böylece rahmetli Ozal'a geliyor konu. O F-16 projesi başlatılıyor. 84 yılındayım şimdi. F-16 projesini de yurt dışında bir 40 hatırlıyorum 50 de olabilir. Öğrenci doktora, master doktoraya gönderiyor. O tane burs da bana Allah nasip etti. Bir imtihanla oldu bu. Yani onun hikayesi de uzun. İsterseniz anlatabilirim onu. İmtihan nasıl nasip oldu
diye. Şu anda yayın tamamen sizin kontrolünüzde.
Evet. Ondan sonra biz de Michigan'a gidip okuyup buraya geri geliyoruz. İşte 84'te F-16 başlıyor. F-16 başlayınca bir şirket kuruluyor. O zaman General Dynamics, sonra da Lockheed Martin olan bu Amerikan şirketi bir ortak. Diğer ortak da TUSAŞ, yani rahmetli Necip Erbakan'ın kurduğu şirket oluyor hissedar olarak. Ve TAI, Turkish Aerospace Industry ortaya çıkıyor. 2005 yılında proje tamamlanınca, F-16 projesi üretim durunca, bu sefer tabii General Dynamics, daha sonra Lockheed Martin ismini alan General Dynamics hala var. Türkiye'den çekiliyor ve hisselerde işte vakıfa, Silahlı Kuvvetler Güçlerin Vakfı'na geçiyor. Dolayısıyla savunma sanayi müsteşarlığı, daha sonra başkanlık oluyor. Bir taraftan da Silahlı Kuvvetler Güçlerin Vakfı'nın ortak şirketi olarak TAI kuruluyor. TAI ortadan kalkıyor. Tek hissedar TUSAŞ adı alınıyor ve TUSAŞ'ta iki şirket birleştiriliyor. Ticari olarak TUSAŞ oluyor. Şimdi tabii burada en değerli şey, ta 73'lerde fol yok, yumurta yok. İki tane basit kulübe var. O iki kulübenin olduğu yer şu anda iki tane, aslında kulübe demeyeyim, koca salonlar. Hakkını yemeyeyim. Evet. İki tane basit salon. Şu anda hala onları yeniden yapılı duruyorlar. 4 milyon metrekare çevriliyor ve 4 milyon metrekareye tesis kurulacağı. Rahmetli Necmettin Erbakan hocanın başbakanımızın. Ben hep hoca diyoruz çünkü biz onu öyle biliyoruz onu.
Ama vizyonu Sayın Erbakan numaraydı. Da hep hoca diye hitap edilir ya. O sebeple bence o değerli bir hatırlama söyleme.
Doğru.
Onu da söyleyeyim yani.
Ya çok girişimciydi. Ben iki defa tokalaşma fırsatım. Rahmetli Ozal'la da tokalaşma fırsatım oldu. Şimdi İTÜ'ye 91 yılında yurt dışına gelip hocalığa başladım. Aslında TUSAŞ'a gelecektim ama o zaman rahmetli Ahmet Nuri Yüksel hocamız İTÜ'de Uçak Fakültesi dekanı dedi ki buraya gelme çünkü burada iş yok. Anlatırım da bunları yani şimdi var yok diye. Hocalığa gittim. Şimdi o zaman da Turgut Ozal bize açılışa gelir, ilk derse gelirdi. Tabii Amerika'dan gelmiş, böyle cesur, girişken birisi olarak. Şimdi o kadar değilim. İki defa önünü kestim. Tokalaştım. Küçücük elleri vardı böyle. Allah'ım
ama şimdi şöyle de bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Evet. O günkü ülkeyi yöneten insanlarla bir ya da birkaç kez tokalaşıyorsunuz. Ama bugün de ülkeyi yöneten insanların önüne bu mühendis arkadaşlarınızla birlikte böyle güzel ürünler çıkartıyorsunuz.
Tabii.
Bu da aslında çalışmanın, azmin, gayretin ve en önemlisi de nasibin bir bereketidir
tabii
diye düşünüyorum.
Tabii oradan devam edelim. Nasibin bir göstergesidir bu. Bu çok büyük bir proje. Yani 5. nesil bir savaş uçağı. Yapıldı yani sonuçta. İşte bu 2006'da buraya TUSAŞ'ta 21 Ekim'de başladım. Allah nasip ederse 7. yılım da olacak 21 Ekim'de. Tabii birçok şeyimiz eksikti. Birçok şeyi tamamlamak nasip oldu bize.
Göreve ilk başladığınızda ilk yaptığınız şey ne oldu?
elektronik posta göndermek. İlk ben pazartesi sabah resmiyette başlamış oldum. Cuma günü yönetim kurulu kararını aldı. Benim bir şey girişim de pazartesi oldu. Gerçi biraz vakit aldı, öğleye kadar aldı. Mailleri düzenlemek, arkadaşlara mail göndermek oldu.
Ne yazdığınızı hatırlıyor musunuz?
Tabii, maillere anlattığım şu, yazdığım şuydu. Bu şirketimiz çok önemlidir, hep beraber çalışacağız. Bir sıkıntınız olursa aşağıda telefonum var, bana ulaşın. Hiyerarşiyi destekliyorum, yanlış anlamayın. Arada yöneticilerimiz var ya, ama bir ihtiyacınız varsa lütfen bana telefon edin.
Ben de benim bir abi olarak buradayım diye.
Orada. Benim telefonum personel bilir, Türk Hava Yolları da bilirdi. Evet. İlk işim bu maili göndermekti. Onu göndermeden rahat edemezdim.
Siz anladığım kadarıyla hem THY açısından hem burası açısından ekip çalışmasına çok önem veriyorsunuz.
Tek başıma dünyayı fethetmek nasip olsa var ya, hiç önem vermem. Ama çocukluğumdan beri bilirim ki bir kişinin yapabilecekleri çok limitlidir. Yani fiziksel olarak limitliyim yani. Akşam yorulup yatıp uyuyorum ben yani sonuçta. Evet. Bizim aksungurlarımız hiç uyumazlar. 55 saat havada uçarlar. Pilotlar uyurlar. Yani onun için ekip yani. Yaratılışımız da öyle. Yani iki tane ağacınız varsa, tek ağacı olsa o kadar meyve vermiyor. Aynı cins olsa bile. Yan yana olurlarsa tozlaşmada birbirine yardımcı oluyorlar. Yani beraber olmadan olmaz ki.
Biz son dönemde birçok hava aracıyla tanıştık. Sizler işte sizin sosyal medya hesaplarınızda ki ben sizin katıldığınız CNN Türk'teki programı izlemiştim mesela. Bir maketle gelmiştiniz oraya.
Doğru.
Heyecanla takip ettim mesela. Normalde böyle çok haberleri veya tartışma programlarını başından sonuna kadar izleyen biri değilimdir. Herkesin bir alışkanlığı vardır ya. Ama o sizin o programınız, hatta tweet de atmıştım. Çok akıcı, çok samimi ve bir ürünü ortaya koymanın da mutluluğu vardı sizde.
Doğru.
Siz o gün bu uçaktan bahsediyordunuz. Bugün de biz bu uçağın yanındayız. Detayları konuşacağız ama şunu merak ediyorum. Çok yakın bir tarihte Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir tören gerçekleştirdiniz. Doğru. Önden Hürjet geldi. Evet. Hemen arkasından da Kaan geldi.
Evet.
Ne hissettiniz o anda? Mutlaka herkes bir şey hissetmiştir ama siz söz vermiştiniz. Çünkü
doğru,
millete söz vermiştiniz. Biz bu uçağı uçuracağız diye.
Doğru.
Ne hissettiniz ben çok merak ediyorum.
Şimdi tabii şöyle, bir heyecanlandım. Ama koşarak gittiğim için nefes nefese kaldım. Nefes nefese kalmak da benim heyecanımı yatıştırma sebep oldu. Dolayısıyla olan da hayır vardır.
Evet.
Niye heyecanlandım? Çünkü burada çok göz nuru var. Çok emek var. Şimdi 2016'yı hatırlıyorum. Burada başladık. 1000 tane mühendis vardı. 1200'de daha doğrusu. Şu anda biz 6000 mühendise geldik. Bu kadar insan geldi, yetişti. Aslında tabii herkes insanları çok sever. Ben de çok severim. Gençleri daha fazla severim. Gerçekten öyle. Çünkü genç deyince torunum var. Genç deyince oğlum var, kızım var. Yani komşumuz var. Bu onların emeği olduğu için ben heyecanlanıyorum aslında. Yani kendim mühendis olarak bir şey yapsam, geçmişimde de yapmışımdır. Yani öyle iş yaramaz bir mühendis değilimdir. Ama tabii asıl heyecan veren buradaki bu göz nürüyle çalışan teknisyen, bayan erkek, mühendis, bayan erkek arkadaşların özverisi. Bu tabii olgunun da var, yaşlısı da var ama gençler biraz daha farklı duygu veriyor aslında.
Temel Bey, şimdi bu her bir hangarda neredeyse büyük büyük projeler var.
Doğru.
İşte Atak var, Hürjet var, Kaan var, Anka bir şekilde upgrade'lerine devam ediyor. Bir proje daha vardı, Anka 3 müydü o?
Anka 3 var, evet.
Anka 3 var, o da çok böyle görkemli.
Doğru.
Yani dizaynıyla da böyle insanların içini adeta böyle...
Düşmanı korkutuyor,
dosta, evet, dosta güven veriyor. Yani.
Evet.
Her biri ayrı ayrı devam ediyor, her birinde ayrı ayrı mühendisler çalışıyorlar.
Doğru.
Ve siz bütün bu süreci bir şekilde koordine ediyorsunuz. Mesela biz şimdi Kaan'la ilgili sizden bilgi istesek. Bu uçak şu an bizim yanımızda, devasa bir uçak. Gurur duyuyoruz. Ya bu topraklar üzerinde, bu topraklara aidiyet duyan herkes inanıyorum ki bu uçakla gurur duyuyordur. Bu uçak işte bir Amerika'nın S-35 ile, F-35 ile veya Rusya'nın işte
Pakpas
uçaklarıyla Su-25 miydi
yok,
onlar? 35
37, evet.
37. Nasıl bir uçak yapıyoruz?
Veya J-20 şeylerin. J-20.
Siz tabii teknik tabirleri daha iyi biliyorsunuz.
Estağfurullah. Şimdi bu 5'in nesi bir savaş uçağı. 5'in nesi ne demek? Düşmanı kendisini görmeden kendi düşmanı görebilecek. Dolayısıyla sensörlerinin çok kaliteli olması gerekiyor. Normal radarlar 20-30 kilometreyi görürler. Bu 200-300 kilometreyi görmesi gerekiyor. Diğer düşmanın bunu görmemesi için bunun üzerine gönderdiği radyo dalgalarını kendisini yutması, geri yansıtmaması, görülmez olması gerekiyor. Bir de uçaklar motorları canavar gibi ve cehennem gibi ateş çıkardığı için böyle infrared, kızıl ötesi ışık çıkar bunlardan. O kızıl ışıkları da sensörler görürler, tanır bunu. Ondan sonra vurur bunu. Bunun arkasından da yani egzozundan. Egzozundan da motorların çıkışından da havanın daha soğuk çıkması. Buz gibi değil tabii. Gene 300-400 derece ama böyle 1000-2000 derece çıkmaması lazım. 2000 olmuyor ama.
Yani tam o kızıllığı vermemesi,
vermemesi gerekiyor. Ondan sonra üzerinde bir sürü bilgisayar var. Her ne kadar tek pilot varsa bile o bilgisayar, çoklu bilgisayar sistemi bütün etrafını izlemesi gerekiyor. Sağdan düşman geliyor. Şeydeydik, Amerika'da Lockheed Martin'deydik. F-35 ile ilgili bize sunum yaptılar. O zaman böyle kavgalı gürültülü. 2016'da ben böyle çok sevilen bir insandım yabancı şirketler tarafından ama şimdi ne kadar seviliyorum bilmiyorum onu da.
O zaman, bu tartışılır şu anda.
Evet, gösterdiler, anlattılar. İşte F-35'i havalandı Texas Fort Worth'tan, fabrikalar orada. İşte havaya kalktığı zaman Florida'dan bir uydu atmak için füze fırlatılıyor ve o sensörler o füzeyi görüyorlar. Onun videosunu göstermişlerdi. Tabii kaydettik işte. Şimdi bunun yeteneği böyle. Farklı bir şey bu. Şimdi normalde bunun altındaki dördün nesi, üçün nesi uçaklar da meşhurdur. Şu it dalaş diyoruz ya. İngilizce daha yakışıklı oluyor ya da dog fighting. İt dalaşı yapması gerekiyor. Yani bir uçak öbür uçağı vurmak için peşine düşer. Arkaya geçmeye çalışır, füzesini fırlatır, öbürü de kaçması gerekiyor. Keskin manevra yaparak 9G ile döner, füze onun sensörlerinden kurtulup bunu vurmasın da başka yere gitsin diye uğraşır. Beşincisi bile bir şey yok. Yakın bakın gitmiyor. Hadi bu kalleşlik mi olur, dostluk mu olur, düşman bilmiyorum. Uzaktan işini bitirip geliyor. Onun için bu uçak önemli. İki motoru var bundan dolayı. Hava giriş alıkları, havanın girdiği yerler böyle bir şey yılan kavı gidiyorlar ki içine bir ışık girerse, radyo dalgası girerse geri gelmesin, kaybolsun diye. Kendine özgün durumları var ama TUSA şunu gösterdi. Bizim çocuklar bu işi biliyor. Tasarım yaptılar bunu. Tabii bir tasarım yapmakla olmaz. Yani şimdi daha önce gelseydiniz ve yıllar önce görürsünüz. İşte motorla birbirine ne kadar ayrı dursunlar. Motorlar arada bir açı olsun mu? Alt üstü mü olsun? İşte bombanın konacağı yerler nasıl olsun? Kapak açılı zaman titreşi. Böyle iğneyle kuyu kazdı arkadaşlar. Mouse diyoruz ona. Mouse'la kuyu kazdılar. Ve analiz üzerine. Analiz. Sonra rüzgar tüneline gidildi. Bunun bir modeli yapılır. Şöyle mesela 2 metre kanat açıklığı olan, 2 metre boyu olan bir model bu. Biraz daha küçük de olabilir. Rüzgar tüneline konur. Rüzgar tüneli şu demek, siz havayı döndürüyorsunuz. Uçağı uçuramıyorsunuz da etrafından hava uçuruyorsunuz. Havayı da aynı hızla uçurursanız, onun bir matematiği var. Ya havada uçmuş gibi olursunuz. Bunu bir yere bağlıyorsun, balast diyoruz ona. Üzerine gelen kuvvetleri, momentleri ölçüyorsun. Üzerine sensörle koyup basınç dağılımı, kanat üzerine burası az, burası çok basın. Uçağı uçmuş gibi elinizi içine koyuyorsunuz. Rüzgar tünellerine gitti. Bizim tünelimiz yoktu, şimdi var artık. Tünelle gitmek için yurt dışına ihale yapıyoruz. A firması, Almanlar, Fransızlar, yer yok. Bir sürü hikayelere geldik. Sonuçta imalat resimler oluştu. Bunun işte monte etmek için koji diyoruz ona. Tutacak olan parçalar yapıldı. Ve arkadaşlar imal ettiler bunu. Şimdi böyle anlatması kolay oluyor ama binlerce, milyon saat göz nuru var, emek var burada. Ama ben şurada şunu gördüm. Uçak ortaya çıkmaya başladığı zaman parça parça heyecan yükselmeye başladı. Normalde mühendisler buraya pek gelmez diye düşünüyorduk ama bunu tasarlayan mühendisler, o bir tane buraya bağlantı köprüsü var, oradan gelip uçağı seyrettiler. Gelip seyrettiler. Fotoğraf çektiler. İşte torunlarımıza bırakırız diye. Türkiye'nin çünkü ilk uçağını yapıyorlar. Evet. Gittikçe tansiyon artmaya başladı. Gittikçe hızlanmaya başladı. O zaman dedik ki bu iş tamamdır. Ve sonuçta buraya geldik.
Şey çok önemli bir şey. Şimdi biz tabii sizden önce bir sahayı dolaştık. İşte rüzgar tüneli. Alanını gösterdiler. Rüzgar tünelini gösterdiler.
O 100 milyon dolarım.
Evet.
Dünya
şimdi,
para yani.
Şimdi mesela bizim öyle bir alanımız olmasaydı bu uçak yurt dışına teste gidecekti ve bizim belki de birçok oradaki bu ürünün bilgisini alacaktı, öyle kodlayacaktı oluyor. Veya başka şeyler yapacaktı. Tabii. Şu anda bu uçağın bütün testleri bu 4 milyon metrekarelik alandaki tesisin içerisinde yapılıyor değil mi?
Aynen öyle. Tabii şimdi savunma sistemi olunca normal ticari düşünmeniz mümkün değil. Şimdi ticari aktiviteler de Alman firma, Fransız firması, işte bileyim, gerekse Rus bile, Çinli bile çalışabilirsiniz. Çünkü kişi aldığına, verdiğine bakar. Ama burada öyle değil. Şimdi bakıyorsun ki karşıdaki firmayla görüşüyorsun. Normalde evet demesi gerekiyor. Normalde bize lisansın çıkması gerekiyor ama çıkmıyor. Şimdi neden dolayı? Onun da bir patronu vardır. Bazen ülkelerin değil de başka ülkede o ülkenin patronu olabiliyor. Evet. Çok fazla detaya inmeyeceğim. Öyle anlamsız bir engeller çıkıyor ki klasik örnekler var bize. A istiyorsun, B gönderiyor. A, sorry yanlış oldu diyor. Gitti 6 ay yani. O zaman her şeyin Türkiye'de olması gerekiyor. Şimdi TUSAŞ aslında çok ciddi bir devrim yapıyor.
Türkiye'nin aslında bir dönem yaşadığı talihsizliklerden bahsediyorsunuz.
Tabii.
Bu ve buna benzer kısmen.
Bugün yani. Bile oluyor mesela. Bazı projelerimiz var. Şimdi biz tümüyle dünyadan elimizi çekmiş değiliz henüz. İnşallah çekeceğiz de. Şimdi öyle konuşuyorsun. Amerikalı'ya konuşuyorsun firmayla. Yani tam 10 numara çıldırıyorsunuz aslında. Ya yani bu da mı yani diyorsunuz. Ona engel çıkıyor, buna engel vaktim yok diyor. Tamam mı? Mesela mesai saati doldu, çalışmam diyor. Acayip acayip şeyler. Burada insanlar 36 saat evine gitmeyen kalanlar var. Evinde çocuğu olan, bebeği olan hanımefendiler var. 2-3 gün gitmeyenler var. Tabii bir köşe uyuyordur muhakkak ama evine gitmeyi bile şey vakit kaybı görüyorlar. İşte dolayısıyla her şeyi yapmanız gerekiyor. Şimdi TUSAŞ çok büyük bir sinerji yakaladı. Şimdi aslında onlar gözükmüyor. Onları daha sonra bu vatandaşımız görecek. Yakaladı şu. Şimdi bin çekirdekli bilgisayarımız vardı. 1000 tane çekirdek. Şimdi bu bir devrim aslında. Çünkü ben tek çekirdekle makale yazmış bir insanım. Yani şu XT'ler, AT'ler var. Apollo. Amerika'da okudum. Yani böyle birkaç bin dolarlık bilgisayarla dev işler yapmış. Yani kendi çapında dev tabii ki. Ama burada 1000 çekirdekli makine vardı. 1000 tane çok çekirdek olursa hesabı kolay bitiyor. Çünkü böyle büyük uçakların analizleri günler sürüyor. Haftalar sürüyor. Şimdi mühendis olarak gönderiyorsunuz bilgisayara. Bunu bir analiz ediyorsunuz. Mesela bir gün beklediğinizi düşünün. Akşam o beklediğiniz sürede fıtık oluyorsunuz zaten. Evet. Cinsleşiyorsunuz.
Bir de sonuç ne çıkacak vesaire değil mi? O da kafada 50 tane
bilgi dolaştı. Şimdi 1000 çekirdekli makinemiz vardı. 1000 çekirdekli makine deyince wow diyorsunuz. Böyle süper bir şey. Şu anda bizim 50.000 çekirdekli bir makinemiz var. 10.000 çekirdekli iki makinemiz var. Ve toplamda 100.000 çekirdeğimiz var şu anda. 1000 çekirdek önemliydi. Şu anda 100.000 çekirdek var. Bu daha fazla hızlı analiz yapabiliyoruz demek oluyor. Şimdi biz burada DASOF ve Siemens PLM sistemi aldık. Biraz teknik bu. Şimdi dünyada mühendislikler burada gelişe gelişe evol olu olarak geldiler. Bizim olan teknoloji anlatacağım da onun bir öncesinde digital mock-up vardı. Şimdi böyle bir mock-up yapıyorsunuz ya. Gerçek uçak değil de onun bir kopyasını yapıyorsunuz. Evet,
modelliyorsunuz.
Modeli ama birebir. Birebir model. Onun işte devrim olan kısmı dijitalde mock-up'tı yani. Siz onu elektronik olarak yapıyorsunuz. Bütün kanatçıklar, frame'ler, kapaklar, iniş takımları gerçek gibi oluyorsunuz. Tamam bu bir devrimdi. Yani bunu öğreten bir kişiyim üniversitede. Hı. Şimdi ikinci devrimi yaşıyoruz. Digital twins diyoruz. Digital ikiz. Birinde mock-up'tı, bu ikiz. Biraz teknik oldu ama ikizde yalnızca şekli olmayacak, hareket edecek, kolları çıkacak, konuşacak, dinleyecek. Şimdi bizde DASOF PLM sistem veya Siemens PLM sistem digital twins yapıyor, dijital ikiz yapıyor. Şimdi bu dijital ikiz yaptığınız zaman yalnızca geometriyi tam oturtmuyorsunuz. Aynı zamanda iniş takımları yere indiği zaman yere nasıl çarpacağını da modelliyorsunuz. Yalnız buna da kalmıyor. Şimdi normal mühendis kültüründe benim bir masam vardı, kübikılım vardı. Hani küp içindeyiz ya böyle. Kendimi gizlerim. Mühendisler normalde kendilerini gizlerler böyle. Akşama kadar çalışırım. Çalışkanlıktım.
Ama ne yaptığını kimse bilmez.
Kimse bilmez. Şimdi tabii tembel olanlar konuşmayalım da biz hep yiyin. Çalışırım. Ondan sonra gün içinde veya hafta içinde toplantı olur. Ben bunu yaptım, sen bunu yaptın. Konuşuruz. Aslında notlar alırız. Excel tablolar çıkarırız. Bu taş dönemi, taş devrimi. Şimdi bizim şu anda TUSAŞ'ımızda buna gerek yok. Sen o PLM sistemi içinde tasarım yaparken diğer bir ortak çalışan arkadaşın da o sistem içinde senin yaptığını görüyor, sen onunkini görüyorsun. Birbirini görmüyorsunuz. Hmm. Bu bir devrim. Dolayısıyla burada PLM sistemi var. Bizde bu sistem Airbus Boeing'de ne zaman geldiyse 2016'da bize de o zaman geldi. Yani biz de çok canlı canlıyız. Bir de bu köklü büyük şirketler var ya, şimdi onlarda da modern teknikler, hani PLM, Digital Twins, ikizler var ya, ama bir de onların bunu olmayan eski klasikleri de var. Tabii o bilirsiniz şirketlere ağırlık yapar. Eski şeyler hep ağırlık yaparlar. Evet. Ben şimdi 10 numara bir iş yapıyorsam, dededen kalmaysa, dedemin de rahmetli görmedim ama babam
işte,
amin, öldü. Dededen kalmaysa bırakamam onu yani. Tutarım onu. Dedemden kalma beni yavaşlatır. Bizde dededen bir şey kalmadığı için hepsini bile silip götürdüler ya, rahmetli Nuri Demirağ, Vecihi Hürküşler silip kesip attılar ya.
Ne acı hikayeler değil mi?
Acı hikayeler. Ama olmayınca tabii bu sefer. Dolayısıyla biz de bu yazılımlarda dünyanın en iyilerinden biriyiz. Sonra siz soruyu şuradan sorduğunuzda ben ısıtarak geldim. Kusura bakmayın.
Hiç sorun yok.
Bu kompleks, yani bu şey, yani bizim yapımız, şu kampüsümüz çok iç içe. Ne demek? Orada çalışan mühendis köprüden yürüyerek buraya gelebiliyor. Aşağı gider, rüzgar tüneline gider. Deneyler nasıl gidiyor? Aynı kişi yıldırım testine gider. Aynı kişi radyo dalgasının yansıması, görülmesi üzerine laboratuvar, oraya gider. Aynı kişi bu elektromanyetik dalgada çıkarıyor. Yanına elektrik bombada atılabilir. Elektromanyetik bombalar da var. Buna ne yapar diye oraya gidebilir. Aynı şekilde mekanik testleri var. Oraya gidebilir. Sonra yemek için de restoranta gider. Şimdi bunların hepsi böyle kompleks, kompakt bir şekilde yapıldı. Dolayısıyla aslında TUSAŞ şu anda çağın ötesine geçti Allah'ın izniyle. Siz tabii ürününü görüyorsunuz.
Evet, biz sonuca ama, bakıyoruz şu anda.
Ha, buzdağın altı var. Yani burada 1500 tane, bu bulunduğumuz yerde milim var, 1500 tane gencecik mühendis yetişti. Bir o kadar teknisyen yetişti. Bunlar çoluk çocuk yani. Çocuklar demek hoşuma gidiyor da, küçükken çocuk deselerdi kızardım aslında. Tesisler 10 numara. Bu milletin parasıyla yaptık. Biz aslında İngilizce olarak ama tam cutting edge bir hale geldik. Bu onun meyvesi. Tabii ben bunları burada yaşadığım için heyecanlanıyorum. Bundan dolayı değil.
Siz de
köklerden dolayı heyecanlanıyorum.
Siz de arada bir gelip bakar mısınız?
Bakarım tabii.
Diğer
bazen görmesem şey, canım sıkılır. İnşallah. Bu bir heyecandır aslında. Yani bir aileyiz biz burada. Yani burada yorulanlar. Şimdi bu uçakla ilgili hikayelerimiz de var. Belgeseli de gelecek de. Bu dört parça yapıldı. Orta gövdesi kanatlarla gövde beraber yapıldı. Orijinal bir tasarım. Bunun 2000 tasarımı o. Normalde bunlar parça parça yapıldı, sonra birleştirirler. Yani 4 ton ağırlığında. Bu kanat, orta gövde. Dik olarak inşa ettilerin, hani bilim kurgularda var ya, uzay gemisi dik yaparlar ya, bizimkiler de öyle yaptılar onu. Asansörle bir sürü hikayeler var burada. Sonra bunun düzeltilmesi gerekiyor. Sanayi yaptırdığımız, biz tabii yardım sanayi de kullanırız. Bunun üzerine konacak olan bir cihaz var. Tamam, oraya koydular onu, 4 ton. Ve bir şekilde onun bağlayan civatalarda, boltlarda problem oldu. Yani detayını inmeyeceğim de. Ve civatalar kopmaya başladı. 4 ton. Düşerse ne olur? Bizim tabii 18 Mart'lar uçup gider. Bunun başındaki müdür arkadaş altına girdi. Gayri ihtiyar olarak dedim, tutacak onu diye. Sonra forkliftler geldi. Allah kurtardı, düşmedi. Ama canını tehlikeye attı. Müdür arkadaş, biz ona bir şey demedik. Kimse de bir şey demedi ona. Ama canın yani buradaki çalışanlar var ya, bu onların her şeyi. Ya bu para için gelmiyorlar buraya. Biz de onlara baklava boşuna vermiyoruz yani. Dolayısıyla burada çok hikaye var.
Temel Bey, siz şimdi bu yazılımcı arkadaşlardan, mühendislerden bahsediyorsunuz ya ve özellikle gençliğe vurgu yapıyorsunuz. Şeyi analiz etme şansınız oldu mu hiç? Hem yurt dışına çok sık giden birisi olduğunuz için, gerçi alanınız da zaten sizin sürekli yurt dışına gitmenizi gerektiriyor. Çünkü bütün dünyadaki gelişmelerden haberdar olmak zorundasınız. Türkiye'de son dönemde dijitale karşı gençlerimiz inanılmaz bir ilgiyle yöne doğru yöneliyorlar. Evet. Bizim yazılımcı kalitemiz, şu dünyayı da göz önünde bulundurduğunuzda ne seviyede?
Şimdi Türkiye bulunduğu coğrafi olarak belki de ender yerlerden biri ve bulmaz yerlerden biri. Bir ucu Avrupa'ya dokunuyor. Avrupa'nın kendi bir kültürü var. İş yapış kültürü var. Artist ve eksi konuşabilirim hepsini. Öbür ucuyla da doğuya dokunuyor. Bizim doğu unsurlarımız, yani Gürcistan'dan başlayın da Suriye'ye kadar bir dokunuşu var. Bir Karadeniz kültürü var. Ben Rizeliyim. Hamsi olmasa yaşayamam. Karalahana olmasa yaşayamam. Bir taraftan bu. Bir de Akdeniz var. Ege kültürü var. Aslında gerçekten hani bir crossroad diyoruz ya, bir geçiş noktasında. Bu insanlara çok yansıyor. Tabii biz Türk olduğumuz, içinde yaşadığımız için bunu fark etmiyoruz. Şimdi Türk Hava Yolları'nda bunu çok fark etmiştik. Şöyleydi, Türk Hava Yolları'nın çalışan Afrika'da gidip yer sofrasında Nijer'de, Nijerya'da, Çat'ta, Kenya'da herhangi bir kişi de angaje olabilir, yemek yiyebilir, çok normal olur. O bir taraftan Rusya'da Tümen, merkezde yani şeyde Sibirya'nın ortasında, evet. Tümen bir Tatar şehridir. Bilmiyorum, hiç gittiniz mi? Buz gibidir ama gittim ben.
Gitmedim ama bir planım var o tarafa
doğru. İnşallah yani. Buz gibidir. Orada yaşayabilir. Öbür taraftan biz Çin'le de oturup konuşuruz, Hintli'le de konuşuruz, Arap'la da konuşuruz. Bu bir asettir bu. Bu bir servettir bu. Şimdi şöyle derler, Alman kardeşler kızacak bana belki ama Almanya'da ilkokulda Alman olan bir 6-7-8 yaşında çocuk bir Türk çocuğa posta koyabiliyor derler. Büyük bir yıkımdır bu aslında. Yani şimdi belirli yaşa kadar insanlar çok normaldir, doğaldır, natüreldir, natural'dır. Birbirine muhabbet duymaları gerekir. Böyle diyorlar, bilmiyorum ne kadar doğru. Yani bu ırkçılık olayından dolayı. Evet. Bizde öyle bir şey yok. Bu da coğrafyadan geliyor. Şimdi bu bizim mühendisimize de yaşıyor, sanatçımızı da yansıyor. Ondan sonra dolayısıyla Türkiye'deki mühendis arkadaşların yurt dışına kapılmasının böyle bizden çekip böyle koparılmasının sebebi bir kültürümüzden kaynaklanıyor. Türk Hava Yolları onun için çok başarılıydı. Bütün coğrafyada kendini gösterdi yöneticilerimiz, yurt dışına gidenler, orayı yönetenler. Bir özelliği var. İkincisi de tabii yeni filiz veriyoruz. Bizim mühendisler de yeni dijitale geleceğim. Yeni filiz veriyorlar. Ya. Yeni ağaçlar bilmiyorum. Ben ağaçları çok haşır neşirim de.
Ben de doğayı çok severim.
Ağaç yeni ise meyve çıkarması da, filiz çıkarması da yaşlıya göre farklı oluyor. Çok yaşlanınca keserler onu.
Evet.
Bizim köyde öyleydi. Bizim meyve ağacımız.
Bir de belirli yerlerini budarlar falan böyle. Daha diğer tarafa
güçlensin
diye.
Tabii doğru. Gençler gerekmiyor. Çünkü gençler o. Dolayısıyla Türkiye'deki mühendis arkadaşlardan biz 10 numara, teknisyenlerden 10 numara memnunuz. Bizim dijitaller çok uygunlar. Bir de Türk ana baba çocuklarım okusun diye çok emek veriyorlar. Yani bir de Koreliler böyle, Güney Kore böyleymiş. Dünyada çok böyle ülke yok aslında. Çocuğum okusun, eş sahibi olsun, iyi olsun, güçlü olsun diye. Ben Amerika'da da yaşama fırsatım oldu. Orada evimiz de vardı. İşte çocuklarımız orada ortaokul, ilkokula gittiler. Veli de oldum orada. Bir ara çalıştım orada da ondan dolayı. Mesela orada bir komşu, biz de bir ev satın almıştık. Sonra sattık onu. O evinin hemen yanında onun böyle 3 ev aynı yapıldı. Bir tane büyük yapıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'dan Amerika'ya göç eden bir doktor, Yahudi bir doktor, kendi bir ev yapıyor. 3 tane de kızlarını yapıyor. Bir tanesi bizimdi, diğerleri diğerlerindi.
Evet.
Mesela komşumuz yaşlıydı orada. Sohbet ederdik yani. Böyle iyi insan, herkes iyi insandır zaten. Problem yok. Belirli bir yaşa geldiği zaman evini satıp Florida'da yaşayacaklar. Sıcak bölge. Yani bulunduğumuz yer söylemedim onu. Troy'du. Albany Troy. Albany şey oluyor. Oranın
eyaleti
oluyor. Oradaydı. Soğuk bir yerdi. Evini satıp Florida'dan yer alacaktı. Biz dedik ki niye yapıyorsun ya? Çocuklara versene bunu. Çünkü çocuklarına öyle verse çocukları gidip borçlanmayacaklar. Ama oradaki yapı öyle yani. Evet. Çocuklara ilgisi yok. Ama bize ne olur? Biz sattık onu. Yani çocuklara. Bina kullandığını. Orada doktora yaptı onunla mesela. Bu farklı. Yani Türkiye'nin insana tutuşu farklı. Yani biz kendimize değer vermemiz gerekiyor.
Hatta dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'de olduğu kadar evlatlarının üzerine titreyen başka bir millet de yoktur zaten. Yani.
Koreliler de biraz öyleymiş aslında dediler.
Ben burada bir pozitif ayrımcılık yapayım yine de.
Evet tabii gidip görmedim. Ama şunu diyorum, bu coğrafyanın gerçekten bizde şeyi var, etkisi var. Her ucu başka bir yere dokunuyor. Onun için de mutfak çok zengin ya. Bizim yemeklerimiz çok çeşitli ya. Dolayısıyla aslında Türk insanı bir kendine gelse, bir anlasa ne oluyor diye devrim yapacak aslında. Yani bu gördüğünüz onun öncüsüdür bu devrim. O yazılım, dijital dönüşümler hepsi ondan kaynaklanıyor. Ben çok inanıyorum. Yani gelecek çok parlak. 85 milyonumuz yazılımcı da olsa, makine mühendisi de olsa, tarım da yapsa, vallahi hayat var. Ama tabii bazı negatiflerimiz de var. Onları da konuşalım. Yani ben şimdi İTÜ uçakta 91'de Michigan'da bitirince geldim hoca olarak. Bir proje yazdım. Yani bizim yani hocalara para gerekiyor. Yani maaş olarak ayrı bir konu. 300 dolarla başlamıştım. Amerika'da 2000 dolar alıyordum geldiğim zaman öğrenci sıfatımla. Tamam, onu karıştırmıyorum. Yani bizim hanım, iki tane oğlum vardı. Sonra iki kızım daha geldi de iki oğlumun sütüne su katardı. Çünkü yetmiyordu. Ağlıyorlar. Onun için öyle bir zaman onu karıştırmıyorum. Ondan bahsetmiyorum da 20 bin dolarlık TÜBİTAK'a bir proje yazmıştım. Benim konum kompozit malzemeler.
Evet, tam ona gelecektim ben de.
Elyaf sarma makinesi yapayım. Ya alacak halimiz yok ya para. 20 bin dolar alamadım onu ben. 20 bin dolar şimdi rüzgar tüneli 100 milyon dolar. Milli Muharebe şimdiye kadar 1.2 milyar dolar harcadık. Yani devletin akıl almaz parasını harcıyoruz. Bu zenginlik demek oluyor. İnşallah hayra vesile olacak. Tabii bu paralar da o kadar büyük. Böyle bir uçak 100 milyon dolar. Yani düşün ki biz bundan ayda iki tane yaptık. Böyle rulotan burası. Şimdi yakında bir daha gelirseniz göreceksiniz. Aynı anda iki tane uçak daha imalata başlayacak buraya. Evet.
Zaten herhalde siz yakın zamanda bunu bir 5'e 6'ya çıkaracaksınız gibi hissediyorum.
Hiç problem yok. Yani anlatmak istediğim şu. Yani Türkiye tabii imkansızlıklar ülkesi maddi olarak da. Şimdi son zamanlarda imkanlarımız arttı. 1000 çekirdek, 100 bin çekirdek yani. Evet. 2016, 2023 yani arada 100 yıl yok yani. Bir de tabii bizim gibi ülkeler böyle bir de çok daha pahalı şeyler olsun, iyi olsun diye çok isterler mesela. Şimdi diyelim ki ben tabii çok eski bildiğim için bilgisayarın doğuşunu biliyorum. XT denilen bir makine vardı. 640 kilobayt RAM olan bir makine. Bir tane data acquisition kartıyla ben bu uçakla ilgili birçok şeyi yapabilirim onda. Ama işte Amerika'da da bulundum. Orada da öyle. Ama bizde daha pahalı. Daha çekirdeklerime dokunmayın. Onlar analiz hızı yapmak için de. Bizde de bu ülkede de o da olsa daha iyi olur. Bu da olsa böyle gereksiz israflar da olabiliyor. Yani evet. o bizi kesiyor. Bir onları bir tarafa bıraksak, biraz böyle natural olsak, doğal olsak, olan imkanlarla devrim yapacağız.
Bu uçak bizim hayatımıza girdikten sonra biz kompozit malzemeyi de çok konuşmaya başladık aslında. Doğru. Bir anda hayatımıza girdi. Bir sürü yeni şey girdi. Doğru. Onu sonra araştırıyoruz falan. Doğru. O işin detayı nedir?
Şimdi bir imal etme yeteneğiniz olması gerekiyor. Şimdi aslında ilk iş budur. Yani teknisyeniniz olmalı. İmal etmek için tezgahlarınız, kompozit için kompozitesi 95 metrekare. 200 milyon doları harcadık bu ülkenin. Hep bu paraları söylüyorum. Şeye, hani İngilizce appreciate etmek için, yani onlara, ülkeme teşekkür etmek için söylüyorum bu paraları. 200 milyon dolar harcadık oraya. Dünyanın sayılı kompozitörlerinden biri. Yani bu yeteneğiniz olmalı. Evet. Yani yapmak istediğiniz zaman yapacak hem insanınız olmalı hem tesisiniz olmalı.
Hem imkanınız olmalı.
Olmalı. Yoksa akselde yapamazsınız. Bu proje niye yüzümüzü güldürdü? Çünkü çabuk çabuk yaptık. Neden çabuk yaptık? Hem bunu yapacak teknisyen kadrolarımız, mühendis kadrolarımız daha önceki yıllardan tecrübeliydi. F-35 orta gövde yapmış, F-16 yapmışız, başka uçaklar yapmışız, Airbus'a Boeing'e parçalar yapmışız. Yani bir sıcaktık, vücut sıcaktı hemen tak diye giriverdiler. Hem de bunun için tornası, frezesi, 5 ekseni tezgahları, kompozit için elyaf sarma tezgahı olsun, otoklav olsun. Bunlar hepsi bize vardı. Olmazsa olmaz. O açıdan aslında birinci kısım bu. Tabii siz burada tabii imalatları görebiliyorsunuz. Uçağın kendini görebiliyorsunuz ama bunun en az 5-6 yıl öncesinde büyük bir mühendislik çabası var. Ya sözün kısası şu aslında. Türkiye 10 numara bir ülke. Gençler 10 numara. Biraz daha gaza basmak gerekiyor. Bu tabii ülkenin bekası için olan bir uçak.
Evet.
Yani karşısına kim çıkarsa ben de buradayım der. Bir Amerikalı, bir Çin, bir de Rus, bir de bizde var. Almanya yok, Fransa yok, İtalyan'da yok, İngiliz'de yok. Yok onlar yani. Eurofighter'lar bu uçaktan değiller.
Temel Bey, böyle bir uçağı Allah izin verirse uçurduğumuzda.
Tamam. Yani servise soktuğumuz zaman. Uçacak da servise girecek.
Ha, servise sokmak mı deniyor ona? Biz evet. Tabii bilmiyoruz tabirleri. Evet. Biz böyle bir uçağı uçurduğumuzda ülke olarak neyi başarmış oluyoruz? Şimdi, biraz önce ülkeler saydınız ya. Mesela tabii, Almanya'da tabii. Yok dediniz. Biz Almanya'nın başaramadığı neyi başarmış oluyoruz?
Şimdi şöyle, Almanya istese yapar. Ama onun işte bir liderlikle ilgili bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız istediği için bu oldu. Onun desteğiyle oldu. Bir liderlik konusu var. Biraz biraz komik gelebilir ama biz yoğunlaştık, onlar yoğunlaşmadılar konularına. Eurofighter'ı duymuşsunuzdur.
Bilirim.
Alman, İngiliz, İtalyan yapımı olan bir uçak. İspanya'da var.
Sonra bir ortaklıkta bir dağılma falan da oldu galiba
onlar. Yani onlar kendileri kendine derler ya biz niye bunu beraber yaptık diye. Yani çok başarılı bir proje değil aslında. Yani isterlerse yaparlar, ya yapmamışlar. Biz istiyoruz ama. Bu bir ülkenin yapabilirliği açısından olan var. Şimdi tabii burada son teknoloji, hani İngilizce state of art iş yaptığınız zaman tasarım mühendisi, test mühendisliği açısından, imalat mühendisliği açısından bütün bu altyapılarla ilgili de son teknolojiye ulaşıyorsunuz. Yani Almanya ne varsa bize de var anlamına geliyor. Amerika ne varsa bize de varmış oluyor. Bir de tabii önemli olan havanızı korumanız gerekiyor. Ülke savunmasında hava sahanıza bir yabancı düşman unsuru girdiği zaman onu oradan almanız lazım dışarıya. Ya uçak kullanacaksınız, uçak bu, ya da hava savunma sistemi. İkisinde ihtiyaç var. Yani biri olmazsa öbürü olmuyor.
Evet. Özellikle i̇şte, Türkiye'siniz hiç olmaz.
Tabii bu sistem, bu gördüğümüz Kaan Türk hava sahasına kimseyi sokmaz. Çünkü onlardan önce davranırlar. Yani rakipler belli zaten. Yani Eurofighter'ı indirir verir. F-16'lara hiç yaklaştırmaz. Rafael Fransızların uçağı geçmiş olsun. Dolayısıyla bu stratejik bir aset bu açıdan. Ama değerli değer olan bir şey şu. Siz bir proje yapıyorsanız, projenin başından teslim edene kadar olan hareketlilik sıcak havada kim gençler ısınınca bir daha üşümezler, öğrenirler. Onun için çok eleman alıyoruz. 1000 mühendisten fazla alıyoruz, 1000 teknisyenden fazla alıyoruz. Hem yetiştiriyoruz onları hem işimizi görüyorlar.
Ben mesela şimdi çok gururlandım. Bir Türk vatandaşı olarak, bu memleketin bir çocuğu olarak. Şimdi siz dediniz ya işte şu uçağı bu ülkenin işte sınırlarına hiç kimseyi sokmaz, bu uçağı yanından yaklaştırmaz, onu hemen alt eder falan. Bunu bizim ülkemizdeki böylesine stratejik bir kurumundaki bir insanın söylüyor olması bir bu vatandaşın evladı olarak beni çok gururlandırdı açıkçası. Ben bu güveni bize verdiğiniz için de teşekkür ediyorum yani.
Sağ olun.
Çünkü bunlar bizim için bir hayaldi, kabul edelim. Yani 10 yıl önce şu ifadeyi kullanabilecek hiçbirimizin öyle bir özgüveni yoktu diye düşünüyorum yani.
Şimdi tabii ben belirli bir yaşa geldim. Bayağı tecrübem oldu. Amerika'da da yaşadım, okudum. Amerika'yı bayağı iyi biliyorum aslında. Diğer ülkeyi de biraz biliyorum. Aslında hiçbir eksiğimiz yok. Ama büyük projeler bir siyasi liderliğin desteğine ihtiyacı olur. Yani çünkü buradaki bu insanları 1500 mühendisi bir araya tutacaksınız. Bir konuda teknisyeni bir araya tutacaksınız. Kavga da etmeyecekler, birbirini destekleyecekler, birbirini sevecekler. Böyle bir temel kutun yapacağı bir iş değil bunlar.
Burada özel bir soru sorabilir miyim? Tabii. İsterseniz cevap vermeyebilirsiniz. Şimdi Sayın Erdoğan'ın bu konulara çok meraklı olduğunu ve girişimcileri de çok desteklediğini, özellikle sizin gibi yöneticilerin de bu anlamda arkasında durduğunu biliyorum. Katıldığı programlarda da bunu ifade ediyor, meydanlarda da ifade ediyor. Sonuç olarak burada bir irade olmasa, siz o güveni almasanız zaten işte bir rüzgar tünelinden bahsediyorsunuz. İşte 100 milyon dolar, öbür taraf 200 milyon
ikincisi.
Dolar. Gibi yani.
Tabii.
Olası bir iktidar değişikliğinde sizce aynı irade gösterilir mi?
Ben işte Eurofighter'ı indiririm diyorsunuz. Ben Rafael'i, Fransızların tek Rafael'i var. Evet. F-35'leri yok. Tamam, indiririm diyorsun. Çok büyük kelime bunlar. Ama öyle yani. Gerçek yani. Yalan değil bu. Onun için tabii siyasi liderliğin onun sıcaklığını göstermesi lazım. Gösterip göstermeyeceği konusunda tabii yorum yapmam anlamlı değil. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı çok yakın bildiğim için.
Yani affetmez şimdi, diyorsunuz yani.
Affetmez. Yani tabii 2004'te bir SİSİK toplantı. Bu SİSİK Savunma Sanayi İcraat Kurulu ile ilgili bir toplantı. En üst düzeyde bir toplantı. Rahmetli Ozal'la başlayan bir süreç bu. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız toplantı başkanlığı yapıyor. Milli Savunma Bakanımız var, Savunma Sanayi Başkanımız var, İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanımız var, Ekonomi Bakanı, herkes orada.
Evet.
Şimdi 2004'te toplantıdan bahsediyor. Ben yoktum ama o zaman. Ben Türk Hava Yolları'ndayım. Tekniğin genel müdür yardımcısıyım o dönemde. Verilen kararların sonucudur bu orada. Yani finansı da bulunacak, bu proje yapılacak, bu vizyondur. Biz aslında altını doldurduk buna yani sonuçta. Yani bu Milli Muharip Projesi'ni ben buraya geldiğim zaman 2016'da yönetim kurulu üyesiydim. Sonra genel müdür oldum. Mart itibariyle başlamıştım 2016. Hı. Ondan sonra da o meşhur kalkışma 15 Temmuz oldu. Allah bir daha korusun. İnşallah olmaz. O zaman İstanbul'daydım. Sayın Cumhurbaşkanımız da havalimanındaydı. Çok uzun hikayeler bunlar. Şimdi orada verilmiş, 2004'te verilmiş bu kararlar. Ben bu kararı hazır buldum buraya geldiğim zaman. Gereğini yapmaya çalıştık. Bir ülke sınıf atlamak istiyorsa, ki sınıf atlatıyor bu. Dedim ya, Rafael'den bahsettim. Fransızların savaş uçağından bahsediyor. Sınıf atlamak istiyorsa, bir ülke sınıf atlamak istiyorsa liderlik, siyasi liderlik şarttır yani. Bunun başka izahı yoktur yani.
Sayın Cumhurbaşkanı, o gün lansmanda Kaan'ı gördükten sonra size özel bir şey söyledi mi? Hiç kimseyle paylaşmadınız şu ana kadar.
Yok, söylemedi. İmza attılar, Allah razı olsun.
İmzasını da gördük uçağın diğer tarafında.
Evet.
Yok, bir de tabii sizin şimdi bir taraftan Ürkuş var, bir taraftan Gökbey var. Orada durumlar nedir?
Şimdi bu tabii en son büyük ürünümüz. Evet. Bunun ilki Hürkuş oluyor. İlk yaptığımız sabit kanat uçak aslında Hürkuş. Ondan sonra Hürjet geldi. Ondan sonra da bu geldi.
Hürjet herhalde 9. 10. test uçuşuna falan
evet,
uçtu.
Evet, o devam galiba. Ediyor. Her gün uçuyor zaten. Ha. Zaten bir kanatlanınca kuşlar diğer yere durmazlar. İnşallah Allah razı
olsun. Biz de onun bugün bir motor çalıştırmasına şahit olduk.
Evet, evet. Şimdi Hürkuş ilk yaptığımız bizim uçaktır. Yani TUSAŞ'ın ilk özgün ürünüdür. Hemen bunun yanında Anka var ikinci ürün olarak. Evet. Ondan sonra
Anka direkt bu arada uyduyla bağlantı sağlıyor değil mi?
Tabii uyduyla
görüşüyor. İletişim uydu üzerinden.
Uydu üzerinden. Dolayısıyla serbest istediği yere gidebiliyor. Tabii Gökbey'imiz var bu ara. Şimdi ondan sonra da Hürjet'imiz geldi. Ondan sonra da işte Kaan'ımız geldi buraya. Şimdi buna tabii bir silsile olarak yapılıyor. Bu da kendine değildi. Şimdi dediğim ya 2016'da gelince buraya bunun yönetim kurulu kararına katıldım. Sonra da hemen akabinde Selma Sanayi müsteşarlığıydı. Sonra başkanlık oldu. Kontrat imzaladık. Yani kontrat imzalamak bana nasip oldu. Ondan sonra bunu yaptım. O zaman İsmail Demir başkanımız bizim hem arkadaşımız hem başkanımızdı. Hava yollarında TİHA'yı teknik değil, beraber çalışıyorduk. Başkanımız şey dedi, bir Hürjet eğitim uçağı yapmak gerekiyor dedi. Aslında orijinal proje önce eğitim uçağı, sonra savaş uçağıydı. Bu şekildeydi. Tamam, biz de geldik öz kaynaktan. Yine başkanımızın, herkesin cumhurbaşkanının bilgisi dahilinde Hürjet'i başlattık. Tabii Hürjet uçtu. Planı öyleydi zaten. Hürjet. Sonra arkasından Milli Muharip uçacak. Çünkü bunlar teknolojik olarak birbirini destekleyen, birbirinden daha zor olan konular. Şimdi tabii TUSAŞ'ta şimdi Kaan'ı görüyorsunuz ama bizde yelpaze oluştu. Amacımız aslında TUSAŞ'ta insan yetiştirmek, tesis kurmak eyvallah, ürün çıkarmak eyvallah. Ama bir kompozisyon da yapmanız gerekiyor. Hürkuş'umuz var, ondan sonra Hürjet'imiz var, Milli Muharip'imiz var. Bir de daha küçüğü de olabilir, öyle bir uçak da yapabiliriz. Bu yelpaze oluyor.
O sabit da planda var mı?
Var. Şimdi bir yelpaze oldu. Bu askeri açıdan bir yelpaze oldu. İstiyorsan bunu kullan, hava sana kimseyi sokma. Tabii bunun uçması Hürjet'e göre daha pahalı. İnşallah F-16 kadar ucuz olur. O zaman Hürjet'i kullan. Evet, o da gerekmiyorsa Hürkuş'u kullan. Onun silahlısı da var. Şimdi böyle bir yelpaze oluştu burada. Dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin...
Seçmece bütün, yani.
Seçmece. Bunun bir kompozisyon gerekiyor. Ülkeyi korumak için. Şimdi helikopterde de Atak helikopterimiz var. Onun büyüğü Atak 2. O da işte ilk uçuşunu yaptı. İnşallah 2025'te teslim ediyoruz. Hı. Orada Gökbey'imiz var. Özgünlerden bahsediyorum. Gökbey. Ondan sonra şu anda 10 tonluk bir gene maksat yapıyoruz. O da hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri olsun, kara kuvvetleri olsun, bütün kuvvetlerin jandarmanda olsun. Bütün ihtiyacını gene orada da yelpaze oluşturduk böyle bir şekilde.
Ben hep neyi hayal ettiğimi söyleyebilir miyim size?
Evet.
Gökbey helikopterini nedense bilmiyorum. Biz bu yıllar önce hep siz de mutlaka çok daha iyi hatırlarsınız. Hep şey derdik ya, işte otobana ambulans indi, hava ambulansı yaralıyı aldı.
Evet.
İşte şuradan dağda bir işte kayak yapan kişiler mahsur kaldı, helikopterle gittiler aldılar. Evet, ülkemiz bunları aştı. Evet. Biz şu anda otobana da helikopter indiriyoruz, yaralıyı alıyoruz. Yurt dışından da uçakla yaralıları veya hastaları getiriyoruz.
Doğru.
Ben mesela bu Sağlık Bakanlığı'ndaki hava ambulanslarının açıkçası Gökbey olmasını çok arzu ediyorum.
İnşallah geliyor.
Planlanıyor mutlaka ama öyle bir hep hayalim var. Bir de polis helikopterlerinin hava bu işte Gökbey olmasını ben çok arzu ediyorum.
Tabii inşallah. Tabii gene yelpaze olayı. Şimdi şimdi hem ambulansta hem de polis helikopterine biraz daha küçüğü ihtiyaç olabiliyor.
Evet.
Şimdi işe göre helikopter, işe göre uçak. Şimdi bizim Gökbey 6 ton sınıfında 12 kişi alan bir helikopter. Bunun bir küçüğüne de Türkiye'nin ihtiyacı olabilir. Onu çalışıyoruz. Ondan sonra 10 ton sınıfında yeni gene maksat 22 kişi taşıyan bir helikopterimiz var. Yelpaze.
Evet.
Atak'ta Yelpaze. Anka Aksungur ve Anka 3 Yelpaze. Uyduda da gözetleme, haberleşme Yelpaze. Bizim şimdi derdimiz, TUSAŞ'ın derdi bir şey başarmak değil. Topyekün ihtiyaçlara gidermek. Uçma konusunda. Şimdi onun için bu kadar çok projenin, yani bazen şimdi bize bile ters bakanlar da oluyor. Yurt dışı, NATO ülkeleri dahil, genelkurmay başkanları geliyor, yani hava kuvvetleri komutanı geliyor, Milli Savunma Bakanları geliyor, krallar da geldi, cumhurbaşkanları da geldi. Bize çok kişi geliyor böyle. Şimdi özellikle batı ülkelerden gelenler, bunu siz mi yaptınız diyorlar. Tabii şimdi 10 numara dokunuyor bize. Cevabımız hazır zaten. Ondan sonra dijital misin diyorlar. Kardeş senden daha dijitalim yani. Batı ülkeden bahsediyorum. Çünkü ben sonradan aldım kurdum yapımı yani öyle. Dolayısıyla aslında TUSAŞ olarak amacımız A'dan Z'ye ihtiyaçlara cevap veren bir şirket olmak. İnsan yetiştirmek, altyapı kurmak ve A'dan Z'ye. Onun için çok projemiz var. Çok proje tabii baş belası, yani. Sıkıntı. Ama benim bunların
hep... Stres ve yorgunluk.
Yok, tek başıma altından kalksam olmaz zaten. Her birinin başında benden çok daha değerli, samimiyim bunda. Arkadaşımız var mesela Uğur Zengin, Milli Muharebe Başkanı, gencecik bir arkadaş. Doktorayı Texas Arlington'da yapmış, yurt dışında yapmış, kendi çabalarıyla yapmış. Ben buranın parasıyla yaptım.
Evet.
Yapmış, bahtı açık olsun, alıp getiriyor zaten. Atilla Doğan, uçağın başında, Hürjet'in başında. O da 10 numara bir arkadaş. İTÜ'den mezun. Birinciliği zaten maşallah. Amerika'dan doktor, Amerika'da hoca. O da alıp getiriyor. Mehmet Demiroğlu. İsim sayıyorum ama.
Evet, lütfen. Hepsini Türk halkı bilsin. İsimler çok önemli.
Bilsin.
Çünkü helikopterde bir tarih yazıyorlar yani.
Tabii. Başında gencecik bir arkadaş. Gİ'de çalışıyordu. Renseli Politeknik'ten doktor oldu. 10 numara bir arkadaş. Aynı şekilde İHA'nın başında Ömer Yıldız. University of Michigan'dan master'lı. Sonra doktora yaptı. O da 10 numara bir arkadaş. Uzayda Selman Naz. Bizim uydunun başında 10 numara arkadaşlar. Özkan merkezi mühendisinin başında 10 numara arkadaşlar. Bir eksik bıraktım diye kontrol ediyorum da problem olmasın diye. Bizim arkadaşlarımız, yani gelemediğimiz başkanlarımız da var, direktörlerimiz var. Şimdi onlar götürüyorlar. Ben onlara yalnızca çay servisi ve baklava servisi yapıyorum yani.
Bence yine de sizin işiniz en zor olanı Temel Bey. Bütün onları da psikolojik olarak da idare etmek çok zor bir şey.
Tabii.
Siz şimdi bu uçağı meydana çıkarırken aslında bir sürü şirkete de diyorsunuz ki ben bu ürünü ortaya çıkarıyorum. Benim bu ürüne koyacağım mühimmatları da hazırlayın kardeşim. Değil mi? Alttaki o diye bir sürü şirketler var mesela işte Roketsan.
Ben demiyorum.
Var.
Cumhurbaşkanımız diyor.
Tamam yani.
Ben demiyorum.
Teorik olarak diyorum. Yani siz diyorsunuz ki ben üzerime düşeni
Tabii.
yapıyorum. Kaan'ı buraya getirdim.
Tabii.
İşte buna ne koyacağız? İşte Roketsan'ın yaptığı bir roketi koyacağız. Evet. Habersan'ın yaptığı bir işte ürünü koyacağız vesaire vesaire.
Şimdi 2004'e gidelim tekrar.
Lütfen.
Bütün kararlar öyle diyorlar. Orada verilmiş. Roketsan olmasa bizim bu uçağın hiçbir anlamı yok. Asya savunması, aviyonüklerde ve şeyde elektronik savaşta anlamı yok. Türkiye bu konuda bütün bu şirketle, Havelsan'ıyla, Baykar'ıyla, Volos'uyla kanopi yapıyor, Wolf'uyla jeneratör yapıyor. Yani ismini sayamadığım bir ton şirketle, Pavotek'le, Power Distribution yapıyor. Türkiye bir veya Taç'la iniş takımı yapıyor, aktüatörler yapıyor. TASEK'le, bütün bu şirketlerle bir ekosistem oluşturuyor. Şimdi onun için Türkiye başarılı. Yani bu Temel Kotil'in, TUSAŞ'ın başarısı değil. Bu ülkenin başarısı. Biz bir kendi aramızda bir sinerji üretebiliyoruz. Bilmiyorum akademiyi çok bilir misiniz?
Yani akademi, sizin kadar hakim değilim şüphesiz.
Akademideki konuşudur. Eğer siz akademik başarı sağlamak istiyorsanız yeterince belli konularda insanları bir araya getirmeniz lazım. Böyle 10 numara Nobel ödülü bir kişiden hiçbir şey olmaz. Ama bir Nobel ödülü işte 100 tane de aynı konuda kişiyi bulursanız artık o içine kaynamaya başlar. Ürün çıkarır. Türkiye'nin durumu da bu. Yani değerlerini kesin. Burayı bir adaya götürün, burası söner, ölür. Türkiye aslında dediğim gibi savunma sanayinde 10 numara devrim yaptı. Hem insanıyla yaptı, hem coğrafyasıyla yaptı, insan kültürüyle, yemek kültürüyle yaptı. Bunun asıl şeyi daha sonra çıkacak ortaya. Yani Türkiye aslında 1'e oynayacak. Yani şu anda da 1'e kadar geldik ama 1'e oynayacak. Neden? yapmak isteyen gençler vardı ondan dolayı. Şuna kapatayım, bir NATO ülkesi, isim vermeyeceğim problem olmasın diye işte bizi geliyorlar, görüyorlar. Bazen de anlamaya geldik diyorlar yani. Yani nasıl yapıyorsun, nasıl başardın, ne de ona girmeyeyim. Yine önemli bir NATO ülkesi, Genelkurmay Başkanı bizdeydi. Dert yandığı şu, bizim gençlerimiz mühendis olmuyorlar, finansçı oluyor. Tamam dedim, siz para kazanın, bize çok yapıp veririz size. Gerçek bu. Türk insanı şu anda teknolojiye aç. Benim çocukluğum Türkler bir şey yapamaz da geçti. Evet. Yani anam babam öyle değil ha. Babaannem Allah razı olsun bizi yetiştirdi. Hep yaparsın, edersin, edersin de oldu. Ama sokak kültürü şuydu. Bizden adam olmaz. Kusura bakmayın. Sokak kültürü buydu. Yani 80'lerden 70'lerden bahsediyorum. Bizden bir şey olmaz. Come on guys, insan kendine böyle ağır konuşur mu ya? Böyle enteresan fıkralar var ki şunu söylemek bile bana zulüm geliyor aslında. Biz onunla büyüttük. Öyle olunca içimizde bir yara var. Yaparız, ederiz, yaparız, ederiz. Şimdi Türkiye bunun Rönesansını yaşıyor. Rönesans buydu zaten. Hani edemezsin, edemezsin. Hani Avrupa'nın böyle kara çağda yaşadığı zaman her türlü zulmün tersin olduğu orta çağdan bahsediyorum. Oradan çıkıverdi ya, biz Rönesansımızdayız. Ama çok içinde olduğumuz için, çok da sıkıntılar, kavgalar gibi olduğu için hiç tadına varamıyoruz, onu size söyleyeyim.
Ben de şimdi şeyi fark ettim, en son sizi Habertürk'te izlemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Siz bir kere ayakta durmayı çok seviyorsunuz. Değil mi? Yani programlarda da hep böyle insanlar oturuyorsunuz, ayakta anlatmaya devam ediyorsunuz.
Doğru. Hocalıktan geliyor.
Peki hiç şey yapar mısın? Günde yıl. Adım falan bir var mıdır böyle 10 bin atayım, 10
Yok,
bin adım
zaten
atayım.
Hep ayakta olunca adım atacak hayrımız kalmıyordu. Ama hocalıktan geliyor. Ben İTÜ'de 91'den 2000'in başına kadar hocaydım. Sonra bir Amerika'ya gittim. Ondan sonra da Türk Hava Yolları'na geldim.
Öğrencilerinizle diyaloğunuz şüphesiz ki çok iyidir ama ben yine yani formaliteden bir sorayım yani.
Severiz onları. İnsan sevince diyaloğu iyi olur.
Siz TE ile birlikte bir motor, yerli motor üretimine bayağı bir eğildiniz.
Doğru.
Şu anda ne durumdayız biz orada? Yani?
Şimdi TE aslında TUSAŞ Engine Industry, İngilizce adı. Evet. İşte rahmetli Ozan, Allah razı olsun ondan. Çok on numara bir adamdı. Burayı kurdukları zaman, yani TAİ'yi kurdukları zaman, TUSAŞ'ı rahmetli Necmet Erbakan kurmuştu. Evet. Burayı kurdukları zaman aynı zamanda TE'de TUSAŞ Engine Industry, burası da The Turkish Aerospace Industry'ydi. Orayı da kurdular. O GE ile bir ortaklıktı. Bir tarafta GE vardı, öbür tarafta da TUSAŞ'ın kendisi vardı. Evet. Ve F-16 projesinde motorları yapan tesisti o. Tabii şimdi gelişti, büyüdü. Savunma Sayın Başkanım İsmail Demir, Allah razı olsun ondan. Bunlar benim iki yıllarımda, doğru. Ben buradaydım. Gökbey'in motorunun yapılması için büyük bir kontrat veriyor. O bayağı bir paralı bir kontrat, Allah razı olsun. Devlet veriyor, biz yapıyoruz. Ne olacak ki? Onlar genel maksat helikopter motorunu yaptılar. Evet. Tabii biz kullanıcıyız. Bir de kardeşiz. Motoru aldık, taktık, entegre ettik. Onun bir başında bir Ahmet Bey diye bir arkadaşımız var, genel müdür yardımcısı. Allah ondan razı olsun. Çok değerli bir arkadaş. İşte entegre uçtuk ve Türkler şu anda 6 tonluk bir helikopteri kendi motorlarıyla havaya kaldırabiliyor. Bu bir kırılma noktasıdır. Şimdi söylem şudur, uçak yapabilirsin, helikopter, gökbey hep yapabilirsin ama motor yapamazsın. Aslında her şeyi yaparsın. Başkası yapıyorsa sen de yaparsın bunu yani. Burada Mahmut kardeş, genel müdürümüz aslında bu motoru, bu projeyi başardılar. Motorda zorluk şudur, ne kadar yüksek sıcaklığa yanma odasında yakıtı havayla yakarsan, ne kadar yüksek sıcaklıkta o kadar yüksek termal verim oluşuyor. Bu termal verim de siz az yakıttan çok güç elde etmenize ve helikopter uçurmanıza sebep oluyor. Tabii sıcaklığı artırınca malzemenin dayanım problemi çıkıyor. Böyle çelik melik gibi değil bunlar yani. Bunlar süper alaşım, tek yani. Kristal. Bir de soğutmanız gerekiyor. Paller var, pervaneler, palçıklı var parmak büyüklüğünde. Onların için hava üflemeniz, dışarıda soğuk buz gibi değil ha, 300 derecede üflemeniz gerekiyor. Bunu becerdi, bu birdi. Aynı şekilde bizim TR Motor diye bir şirketimiz var. Hisseleri %100 TUSAŞ'a ait, öbürünün %55'i bize ait. Evet. Öbürü GE tarafında var. Bu da Milli Muharebe motorun yapıyor şu anda. Tabii bütün bu başarılar bir başarıyı tetikliyor. Şimdi bir şeyi başarınca ikincisi kolaydır. Ahalik sistemi bilirsiniz. Ahalik sistemi aslında bir sürü kitap vardı. Ben burada bu kadar konuşmamda doğru değil. Çünkü uzmanı adamı değilim ama yani Anadolu'nun Türkleşmesi, Selçuklu, Büyük Selçuklu'nun, Anadolu Selçuklu'nun buraya gelişteki mekanizması odur. Yani bir şey yapıyorsan başka sen yardımcı ol, daha yani yapsın. Beraber yapalım diye acayip bir kültür. Biz kapitalist kültürden gelmiyoruz. Kapitalist kültürde benim olacak, senin olmayacak. Bilirsiniz onu. Bizde hepimizin olacak. Hı.
Ya da imece usulü derler ya böyle.
Tabii hep aileye gidiyor bunlar. Evet. Yani hepimiz olacak. Öbüründe benim olacak, senin olmayacak. Benim karnım doyarsa seninkinin aç kalması gerekiyor. İkimizin de olma. Tabii sosyalizm, komünizm daha farklı bir yerden yaklaştı ama bu sefer herkes aç bıraktı. Neyse ailelik bu motor, o motoru tetikliyor, Dolayısıyla Türkiye kendi savaşçı motorunu 2028'de biz Kaan'a takıyoruz. Onun için de Kaan yapıyoruz şu anda. Evet. Yerli motor olacak. Dediğim gibi yani çok tekrarlı durumdayım, farkındayım da. Zor olan bir şey yoktu. Rahmetli babaannem öyle derdi. Dünya Savaşı'nı gördü babaannem. Genç kızdı o zaman. Rus askerleri İstanbul değil. Rize'ye geldiler, Trabzon'a kadar gittiler. Bilmiyorum biliyor musunuz?
Takip ederim. Ben de fanatik bir Trabzonspor taraftarıyım.
Öyle mi? Ondan sonra böyle devam ettiler sınıfa kadar. Babaannem o zaman genç kızdı. Biliyor yani. Yani işgali biliyor yani. Bir ülkenin işgal edilmesini. Kıtlık yıllarını biliyor. İkinci Dünya Savaşı kıtlık yıllarını.
Benim anladığım kadarıyla siz babaannenizin bu ülke sevdası, memleket sevdası size çok böyle şeffaf şekilde geçmiş yani.
Tabii.
Ve siz oradan aldığınız hikayelerle hep güç alıyorsunuz bence.
Tabii. Şimdi tabii ben babaannem kendi öz oğlundan erkek torunuyum. Karadenizler biraz erkek kız konusunda hafif ayrım yaparlar ama eskiden de şimdi yapmazlar.
Evet şimdi bitti
hocam. Yok kızlarım da benim. İki kızım var. Herkese Allah bağışlasın. 10 numaradır. Oğullarım var. 2 oğlum. Onlar da 10 numaradır. Şimdi babaannem 3 tane yetim ve öksüz büyüttü. Yani birinci babaannem, Fatma babaannem. Erken yaşta ölüyor. 2 amcam ve bir de halam yetim kalıyor. Ondan sonra babaannemle evleniyor. Babam doğmadan hemen önce dedem rahmetli oluyor. Evde başka erkek yok. Bir kayınvalide Ayşe büyük babaannem. 3 yetim öksüz. Bir de yetim var ve bir de babaannem var. Şimdi bu olabilecek maksimum zorluktu. Bir şey de yok yani. Bizim orada şimdi çay var. Eskiden çay yoktu ya. Yani. Şimdi maksimum yani insan normalde şey yapmaz. Psikolojik bunalıma girmesi gerekiyor.
İsyan etmesi lazım.
Etmesi öyle olmuyor. Tabii ben de onun erkek torunu olduğum için beni böyle şey gibi çanta gibi yanına taşırdı. Her yere götürürdü. Onun gözüyle görebiliyorum. Yani zorluk dediğin şey ne de çalışınca olur, oluyor.
Kabrine gittiğiniz zaman kalbinizden bir şeyler geçirir misiniz?
Geçer, tabii. Babana hep dua ederim. Babama da ederim. O da rahmetli oldu.
Evet, mekanlar cennet olsun.
Amin, inşallah.
Ya çok keyifli bir sohbet. Şu ana kadar sizin hep aslında business tarafınızı gördük. Yani iş dünyasında ya da savunma alanında, işte ekibinizle birlikte, mühendis arkadaşlarınızla birlikte bir yola çıkmışsınız ve diyorsunuz ki biz bu yolun sonu nereye varırsa varsın buna koşacağız. Ama bir de insan temel kotil var. Yani üzüldüğü, mutlu olduğu, ağladığı, şarkılar dinlediği, işte eve gittiği zaman acıktığında dolabı açtığı. Var mı da öyle mutfakta falan iyi misiniz? Diye?
Şimdi benim tabii hikayem biraz şöyle tuhaf başladı da ilkokulu 7 yılda bitirmişim. 2 yıl off'um ben.
Neden?
Balı tutmak daha güzel şey de Rize'de. Şimdi tabii 2 yıl off olunca bir de şimdi babam İstanbul'a getirdi bizi. Allah rahmet etsin ona. İstanbul'u balı tutacak yerde bulamadım. Gerçi Samatya'ya yakındık, Cerrahpaşa'daydık. Denize tutabilirdim de. Onun intikamı için çok çalıştım. O günden bugüne kadar çalışıyorum aslında. Evet. Şimdi tabii özele gelirseniz Allah 2 oğul, 2 de kız verdi. Eşim Allah razı olsun. Yani bir doktora yapan kişinin eşi olmak kolay değildir. Doktorada da doktora bitsin diye kendimizi kaptırdık. Sabah giderdik daha güneş doğmadı. Gelirdik işte güneş daha doğmadı yani. Böyle bir hayat laboratuvar bir akşam yattım masanın üzerine yatmışımdı. Şimdi böyle olunca ondan sonra da üniversiteye geldik. İşte öğrenciler hocalık. Ondan sonra Türk Hava Yolları her şeyi götürdü. İşkolik olup çıktık ama eşimden Allah razı olsun olmasaydı bu işler olmazdı. Evet. Çocuklar o büyüttü.
Zaten sizler gibi insanların en büyük bence destekçileri aileleri. Çünkü Eyvallah. Sizden çok mahrum kalıyorlar.
Doğru.
Hatta onlar size göre program muhtemelen yapamıyorlar.